Merhaba. Yine acaba niye kanalın adını Gergin Podcast koymadım diye düşündürecek bir bölüm yapmaya karar verdim. Bunun sebebi şu. Bölüm bazı meşhur YouTuber mı diyeyim onlara. Onlarla alakalı olacak. Başlığa da öyle bir şey yazmayı planlıyorum. Burada Diamond Tema adlı YouTube kanalı var. Adı da Diamond galiba. Ki çok havalı. Bayağı iyi. Faydal, Dilozof ve benim izlediklerim içinden. Karşı tarafı da sayalım. Bu şaka tabii ki. Kafile, Sözler Köşkü, nedir? Osman Bulut'tu. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Son Liman var. Mesken diye bir kanalda hatırlıyorum. Ve bunun gibi şeyler var. Sorgulayan bilmem ne diye bir şey de hatırlıyorum. Bundan başka bir de Ateizm Derneği TV var. Onu da gördüm. Videolarını izledim. Ve esas konuşmak istediklerim bunlar. Hemen sicili temiz olanlara bir bakalım. Bu da bir espri olarak algılanırsa çok minnettar kalırım. Burada saydıklarım içinde önce Dilozof'tan bahsetmek istiyorum. Bunu izleyin elinizden geldiğince. Onun bahsettiklerini yapın. Kendisi gayet emek harcayarak ve böyle kurgu murgu yaparak da insanlara bir şeyler anlatmaya ve felsefeyi popülerleştirmeye çalışıyor elinden geldiğince. Bence mükemmel bir iş yapıyor. Çok keyifle izliyorum. Ama sadece böyle karşısında çerez yerken izleyin. Yani şunu kastediyorum bununla. Mesela Aristoteles'i bir yarım saatte anlatamazsınız ama iki videosu var ve sanırım 40 dakika falan yapıyor totalde. Öyle olmaz. O da biliyor öyle olmayacağını ama anlatmayalım mı demiş. Yani ben anlatmayalım tarafındayım. Biraz karşı tarafındayım onun. Ama o da böyle yapmak istiyorsa, bunu uygun görüyorsa ben bilemem. Bu da olur. Niye olmasın ki? Değil mi? Belki de felsefe hakikaten onun öngördüğü gibi popülerleşir ve genç insanlar böylelikle biraz felsefeye onun da teşvik edici, hoş üslubuyla, kurgusuyla ilgi duymaya başlarlar onun vesilesiyle. Bu da gayet güzel olur, gayet hoş olur. Ben biraz daha karanlık bir yapıya sahip olduğum için henüz o kadar iyimser, o kadar olumlu bakamıyorum bu olaylara karşı. Bir diğer kanalı Diamond Tema ve aslında bundan sonra bahsedeceklerim için ben önden bir açıklama yapmam gerekiyor. Şu yüzden bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Sadece felsefeyle ilgili ve aslında genel olarak tarihle ilgili bu ne diyelim? Vatandaşlar, arkadaşlar, içerik üreticileri, bu iyi niyetli insanlar bazen yanlış konuşuyorlar. Hatta çoğunlukla, hatta tamamen yanlış konuşuyorlar felsefeyle ilgili. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. 21. yüzyıl Türkiye'sinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde de olur bu. Biz felsefe hakkında ne düşünmek gerektiğini, bunun yapısının ne olduğunu çok unuttuk biraz. Bundan kaynaklı felsefeye ilişkin tasavvurumuzda bizim mevcut çarpıklıklarımızdan ötürü elimizdeki kavramları düzgünce değerlendiremiyoruz. Bu kavramların özellikle benim yani gördüğüm kadarıyla, şahit olduğum kadarıyla, hepinizin de bildiğini zannettiğim kadarıyla bilim ile ilgili, din ile ilgili ne diyelim, felsefenin kendisiyle, kendi refleksiyonuyla ilgili olanları biz anlamamışız. Bunlardaki çarpıklıklardan dolayı bayağı sıkıntı yaşanıyor. Mesela en komik örneğini ben devamlı veriyorum bölümlerimde. Şöyle mesela, Afrika'da çocuklar ölüyor. Bu kötü. Niye Tanrı var o zaman? Hani anladın mı? Bu saçma sapan bir argümandır. Fakat buradaki sorun şudur. Burada çocuklar ölüyor. O zaman Tanrı olamaz. Sonucuna çıkartan şey bizim iyilik ve kötülüğe dair tasavvurumuz. Bu kavramların bizdeki imgeleri diyeyim. Bizim için bu fenomenlerin ne demeye geldiği hayli çarpıktır ve bu çarpıklığın düzeltilmesi ancak kavram açımlamalarıyla mümkün olur. Aslında bu az önce bahsettiğim mesela Osman Bulut gibi insanların şeyden ne o Risale-i Nur'dan kaynak alarak bu tip argümanlara, hani bu kadar komikçe değil de daha sağlam argümanları vardır. Kötülüğün kaynağı üzerine, kötülüğün neliği üzerine araştırmalarda, felsefe tarihinde aslında yapılan iyi ve kötü kavramlarının, bu fenomenlerin açımlanmasını ve terimlerin anlamlarının uygun bir biçeme sokulmasını yapmışlardır filozoflar diyeceğim. Bundan sonra kelamcılar da şöyle bir şeyler, nasıl diyelim, bu işin içinden biraz çıkmak zor olacak şimdi. Din felsefesi podcastine de dönmesini istemiyorum. Ama konuyu şuraya getireceğim. Neden kavramsal açımlamaya gitmeliyiz? Ya bunun cevabı çok açık bir şekilde şudur. Din felsefe bilim ilişkisizliği bölümüne gidip de daha da detaylısını dinleyebilirsiniz bu konunun. Ama Afrika'da çocuklar ölüyor. Niye Tanrı buna müdahale etmiyor? Sana ne? Bunun cevabı çok açık bir şekilde sana nedir? Yani senin aklını tatmin edecek bir cevap bulma çabası içine girmek nereden çıkıyor? Niye böyle bir gereklilik hissediyorsun? Bu olmaz. Ve Summa Contra Gentiles eserini başa alacak olursam, yani kafirlere karşı savunu, apoloji diye çevirebilirim bunu. Bu eserle başlatacak olursam aslında meseleyi, ki doğru mu yanlış mı tam bilmiyorum onu. Belki daha öncesinde de gitmek gerekir. Belki Örjana'ya falan gitmek gerekir. Şunu görüyorum. İnsanın bir yanı, bazı insanlar özellikle rasyonel olmak istiyorlar. Ama Tanrı'nın, daha doğrusu bütün aslında insanın kendi dışındaki bir şeyin, insanın kendi zihni tarafından yine kendi zihnine uygun kılınması çok çelişik, tamam mı? Bu cümleyi kimden anlayabilirsiniz bir bakalım. Din, bilim, felsefe ilişkisizliği podcastine gidebilirsiniz. Nietzsche'nin herhangi bir kitabını, yok tamam Nietzsche'den vazgeçtim. Kierkegaard'dan da vazgeçtim. Menon. Tamam, Platon'un Menon'una artık en temelde gidelim. Onu bir felsefeci arkadaşınız yardımıyla okuyunuz. Oradan bir şekilde bunları çıkarın. Ya da herhangi bir felsefe tarihi kitabından Orta Çağ'daki tümeller tartışmasını takip edin ve Abelardus'un cevaplarına, Abelardus'un ne diyelim, bu konuya dair araştırmasına bir göz atın. Çünkü o konuyla alakalı. Tamam, bu konuyu artık geçmem gerekiyor. Daha detaylı din ile ilgili bir bölümde yapacağım. Zaten ateizm, Müslümanlık, bilmem ne şudur budur, bunlara ne demek gerekiyor? Onunla ilgili konuşacağım. Şimdi bu geri kalan kanallarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bunu şu yüzden yapıyorum. Genç arkadaşlar bunları dinleyerek çok yanlış yönlendirilebilirler ve şunun olacağını tahmin ediyorum. Ya bu kanallar beni tatmin etmiyor. Öyle insanları ben de yakalamaya çalışıyorum çünkü çok fazla sayıda olduklarını biliyorum bu insanların, görüyorum dışarıda. Lakin bir insan hep şunu arar, kendisi gibi düşünen başka birisini arar, konuşur, argümanlarını ve fikirlerini paylaşır ve onlara karşılık bekler, onların anlaşıldığını görmek ister. Doğru ya da yanlış önemli değil. Dediklerinin, kafasında kurduklarının, tasarının anlaşıldığını görmek ister. Yani aslında şizofreniden kaçış gibi bir şeydir bu bizim gibi insanlar için diyeyim. Ve şöyle de bir şey var. İnsan aklı ortak bir şey. Filozofların yüzeysel bir okumayla birbirlerine hayli şiddetli karşı çıktıkları zannedilebilir. Evet, bazen bazı özel durumlarda bunu söylemek son derece doğrudur ama genel olarak filozofların diyeyim zıt yerlere doğru koşturmaları söz konusu değildir. Aynı yolda nasıl yürünmesi gerektiği ile ilgili bazen takışsalar da amaçları o orada bir şeyler yapmaktır. Ortaktır yani. Ortak şeyleri söylerler çoğunlukla. Tabii aynı şeyleri söylemezler. Sadece şunu söylüyorum. Dilde genel olarak hangi terimlerle, hangi kavramlar nasıl karşılanmaklığa sahip ona bakarlar filozoflar ve burada bir çarpıklık, bir aksaklık varsa eğer onları nasıl çözebiliriz diye bakarlar. Filozoflar onun analizini yaparlar. O terimle kavramın arasındaki uyuşmayı. Bu arada bu terim ve kavram sözcüklerini herhangi bir felsefe sözlüğünden bakınız lütfen. İlkokulda size öğretilenlerdeki anlamına sahip değil bu sözcükler, tamam mı? Buradan sonra ne diyelim? Bu kavramları nasıl belirliyoruz, onlara nasıl bakıyoruz, epistemolojik olarak onlara nasıl muamele ediyoruz, bu konuda tabii ki bilginin kendisi de kendi kendine dönüşlü olup kendi kendini tasarımlayabilen bir doğaya sahip olduğundan dolayı bu son sözüm aslında benim bahsedeceğim şeylerin tamamını özetler nitelikte ama bir uzman tarafından anlaşılabilir bu sadece. Uzman derken alanda bir süre, epeyce bir süre vakit geçirmiş kişiyi kastediyorum. Bu konuştuklarımı hayli iyi bilen bir kişiyi kastediyorum. Meselenin esasen epistemolojik olması söz konusu burada. Ve Orta Çağ'da yapılan yanlış da bu. Biz orayı karanlık olarak biliyoruz. Oradaki mesele aslında kavramlara dışarıda bir gerçeklik atfedilmesiydi. Mesela düşme kavramına, neden kavramına bir gerçeklik atfediyoruz dışarıda. Oysa bunlar bizim zihnimize içkin tasarılar olarak söylenirse eğer çok bir problem kalmıyor. Ama şimdi iki insan arasında ayrım yapacağım. Bir tane insan şey yapsın. Kafasındaki tasarıya iman etsin. Tamam mı? O orada dursun. O bir ve değişmez. Şudur dediğiniz hiçbir şey değişmez. Benim bu sözüm dahil. Yani bazen böyle çeliştirmeler yaparlar ya hani özellikle ya her şey yorumdur falan. Ya bu senin dediğin de yorum değil mi? Tamam. Oluyor zaten. Oluyor yani. Yorum kelimesinden ne anladığını ben söylemedim ki orada. Ve nasıl bir tasarı yapacağız? Bütün tasarılar tasarıdır sözü bir totolojiye çıkar. Yani burada ne söylüyoruz biz? Bunların hani sözde çelişkiler olduğu söylenmeye çalışılır. Aslında söylenmek istenen bellidir. Hani ne diyelim? Her şeyden şüphe etmeliyiz. Ya sen bundan şüphe etmiyorsun ama. Değil mi? Hani böyle söylediğim zaman hangisi olmuş oluyor? Bütün evren kendi içine çöküp yok mu oluyor? Zihnin böyle bir yapısı vardır. Bir de felsefecilerle laf dalaşına girilmez. Çünkü kazanamazsınız. Nedeni de çok açık. O yüzden yapmayın öyle şeyler. Bunlar sadece sözde kalan ve pek sığ düşünebilen insanları etkilemeye yönelik sözlerdir. Çelişiyormuş gibi gösterir karşı tarafı. Öyle yapmayın sakın. En çok da Gorgias örnek gösterilir. Şöyle var ya güya. Biz her şeyi kendimize göre algılarız. Dolayısıyla tüm gerçeklik bize izafedir, ölçülüdür. İnsan her şeyin ölçüsüdür işte Protagoras böyle söylüyordu. Hani en son öyle hatırlıyoruz. Bir de Gorgias var. Hiçbir şey bilemeyiz falan diyen arkadaş. Bunlar gerizekalı insanlar değil. Dolayısıyla bu insanları böyle ya bu senin söylediğin de şey değil mi? Hani bir gerçeklik iddiasında bulunmuyor musun sen deyince sizi felsefe tarihi kitaplarına Gorgias'ı cürten adam diye sokmuyorlar, değil mi? O yüzden öyle yapmayın. Felsefeyi böyle okumayın. Biraz daha geniş bakın. Başka şeyler düşünün. Bu adamların salak olmadığını göz önünde bulundurarak düşünün bunları, tamam mı? Şimdi ilk insanı söyledim o halde. Bunlar hemen bir şeyi bildik deyip ve bizim bildiğimiz budur, tamam artık iyi bu diyen insanlar. Bir de şöyle insanlar olsun. Bir şeyler görünüyor. Böyle bir şey var gibi görünüyor ama ne olduğundan tam emin değilim. Ve burada bir sürü açıklanması gereken problem çıkıyor ortaya. Mesela nedir? Atıyorum kalemi yere düşüyor. Bununla ilgili çok konuştum. Felsefe ne olabilir ve din bilim felsefe ilişkisizliği podcastlerine bakınız. Kalemi yere atıyorum, düşüyor. Tamam. O zaman kalem düşendir. Ya bunlar sığ önermeler, tamam mı? Ama ilk başta bahsettiğim insanlar fenomenler karşısında genelde böyle bir prensip, böyle bir yüklemleme prensibi içine girerler. Yani şunu kastediyorum. Bu budur ve tamam bitti bu konu artık. Ben bunu öğrendim. Öte taraftaki insan da şöyle görünüyor sanki. Hiçbir zaman bir şey bilemiyormuş gibi böyle aşırı septik. Bu böyle değil tam olarak. Size geniş düşünmek gerektiğini söylemiştim. Şüpheyi her zaman bir şeylerle ilgili onun daha güzel olması amacıyla kullanmakta fayda var diyorum Descartes gibi. Bunu sadece Descartes mi söylüyor? Hayır, bütün filozoflar söylemiştim ya hani ne diyelim ona? O aynı yolda yürüyorlar. Buna aklın yolu bir diyoruz Türkçe'de. Bütün filozoflarda bu prensibi görürsünüz. Özellikle her zaman Platon'u başa koyarım ben. Platon'da diyaloglarda muhatap en güçlü şekliyle güya karşıya konulur ve dur bakalım ya acaba gerçekten çürüttük mü biz bunu? Hadi başka açılardan da inceleyelim denir ve öneri getirilmeye çalışılır. Çürütüldükten sonra ve getirilemiyormuş gibi olur çoğunlukla diyaloglarda. Tamam mı? Burada şu vurgulanır. Bütün felsefe tarihinin özetini veriyorum şu an size. Bir tasarı var. Bu bahsettiğim hani filozoflar dönemindeki kavramlarla alakalı çarpıklıkları görüyorlardı ya. Onun sebebi bellidir. O tamam, o kesin. Yalnız çözümle alakalı çok net bir şekilde cevabı olan pek az filozof görürsünüz. Bana sorarsan hiç göremezsiniz. Yani çoğunlukla daha çok şöyle söylediklerini düşünebiliriz. Ya bana böyle geliyor. Hani benim aklıma böyle makul geliyor. Bana böyle yaparsak iyi olurmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ne dersiniz siz? Genelde filozofların böyle bir tutum sergilediğini, birkaç ne diyelim, gergin arkadaş, gergin filozof haricinde birbirine böyle tekfir eden filozof pek görmezsiniz. Ama çok çok sert argümanlarla birbirlerini açımlarlar. Çürütmek değil, açımlamak, tamam mı? Daha çok da şöyle olur bu. Bir filozof kendisinden sonrakiler tarafından yanlış yorumlanır ya da bir filozofun söylediği, filozoflar genelde muğlak konuşurlar. Yani bu budur kardeşim işte falan demek yerine eserleri onu söylemeye gelse de her zaman dediğim gibi şu şekilde yorumlamakta fayda vardır. Bu filozofa göre böyle yapsak iyi olurmuş sanki o dönemde. Öyle diyor bu adam. Çok katı değil yani. Ama çok katı görünen filozoflar da var baştan içe. Yani onu saymak lazım. Sonra Platon. Hani onu da saymak lazım. Ama böyle düşündüğümüz zaman da filozofun sanki kendisiyle çok kez çelişiyormuş gibi göründüğünü gözlemleyebiliriz, fark edebiliriz. O yüzden biraz sonraki podcastlerde bundan bahsetmekte fayda var herhalde. Nasıl öyle olmadığına ilişkin bir yorumlama tavsiyesi diyebilirim bununla ilgili. Ama bu tabii konunun çok dışında kalacak. Şimdi bu kadar şey söyledikten sonra meseleye dönelim. Diamond tema iyi. Ben yine yukarılara koyayım. Efe Aydal'ı da oraya koyayım. Yukarılara derken şunu kastediyorum. Herkesten bu kadar felsefe ve metot bilmesini bekleyemeyiz. Bu adamların ben elinden geldiğince samimiyetle iyi işler yapmaya çalıştıklarını görüyorum. Ve teşekkürler. Bunlar iyi işler yapıyorlar. Yalnız kategorik açıdan felsefe hakkında konuştuklarında bu işi çok fazla şu şudur kardeşim mantığında yapmamanızı öneririm. Her zaman şöyle bir şeydir bu. Ya böyle yapsak sanki daha iyi olur gibi görünüyor diyen insanların devamlı ve sonsuza kadar gidebilecek şekilde aynı bilim gibi felsefeyi de o yüzden bilim kabul etmekte hiçbir mahsur yoktur. Kavramları mevcut durumda elverişli şekilde ve sonsuza kadar götürebileceğiniz yani her zaman daha iyi bir alternatifinin olabileceği şekilde tasarlamanın mümkün olduğu bir düzlemde tartışırlar. Filozoflar birbirlerini tekfir etmezler. Bunlar birbirlerini açımlarlar, geliştirirler. Hani gündelik yaşamda böyle bütün tartışma ortamlarında istisnasız bir şekilde hani birisi normalde sizin çok katılacağınız bir şeyler söylese bile ona eklemeler yapmak, itirazlar değil de hani eklemeler aslında bunun adı açımlama, tamam mı? Onun üstüne bir şey söylüyorsunuz, onunla da açımlama oluyor. Çünkü dil her zaman sınırlayıcı bir şeydir ve oturduğunuz çoğu konu şöyledir. Ayaküstü böyle incelemeye elverişli değildir. O yüzden böyle hareketler yapıyoruz. Bu birbirimizi çürütüyoruz demek değildir. Ama bunun böyle olduğunu zanneden insanlar sığ akıllıdır ve insan ne kadar sığ akıllıysa siz onun söylediklerine o derece karşı çıkıyormuşsunuz gibi algılar ve o kadar ortam gerilir. Ama genelde tartışmaktan keyif aldığınız insan aklı başında diye dediğiniz insan bu benim söylediklerimin farkındadır. Üstü kapalı ya da açık şekilde fark etmez ve onunla konuştukça derinleşirsiniz. Bir şeyler olur gider. Devamlı karşılıklı bir şeyler söylersiniz. Devamlı anlaşıldığınızı ve bir konu hakkında daha güzel bir alternatife ulaştığınızı diyeyim. Yani bir konu hakkında nasıl düşünmek gerektiği ile ilgili daha güzel bir alternatife ulaştığınızı hissedersiniz. Aslında oradaki güzellik, hoşluk hissiyatı budur. Şimdi bununla ilgili konuşayım. Bu felsefedir. Ama felsefeciler tabii ki bunu çok daha ciddi ve tarihsel bir terminolojiden ve düşünme prensiplerinden faydalanarak yaparlar. O yüzden biraz daha özel muamele görmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu özel muameleyi ne yazık ki hiç göstermiyorsunuz. Dilozof haricinde, o zaten felsefeci. Onu hemen söyleyeyim burada. Aslında bu bölümün amacı direkt bunu söylemekti. Efe Aydal ve Diamond tema ile ilgili başka hiçbir eleştirim yok. İyi ki varlar. Gayet severek, memnuniyetle dinliyorum. Şimdi problemli kısma geldik. Caner Taslaman'ı saymayı unuttum. Kardeşim, o da felsefeci değil mi? Evet, öyle söyleniyor adına. Ama değil. Hani yaptığı iş felsefe değil, çok nettir bu. Sonra ne söyleyelim? Bu Ateizm Derneği TV, Kafile falan, bu kanallar ne iş yapıyor? Burada ben bu olmaz denecek kadar berbat argümanlarla, çok kaotik, orta çağın bile seviyesinde olmayan, onun bile altında argümantasyonlarla hiç bulaşılmaması gereken eldeki mevcut kavram sistemiyle, kavram dizgesiyle ve bu dedüksiyonla hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gereken bir alan olan din felsefesine fütursuzca bir, ne diyelim, müdahale, bir araştırma sahası muamelesi yapıldığını görüyorum. Böyle olmaz. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bu şöyle oluyor. Şimdi temel argümanları biliyorsunuz zaten. Ben bunu anlattım, din bilim felsefe ilişkisizliği podcastinde, oraya bakınız. Özetlemek gerekirse şu. Neydi? Sözler Köşkü. Hani ya, bu sokaktaki ateistlerle röportaj yapıyorlar güya ya. Hani çürütüyorlar, hepsini Müslüman yapıyorlar. İşte şehadet getirir bilmem ne. Bir de milyonlarca izleniyor. Bu olmaz. Bu bilimsel düşüncenin, aklın, dinin de aslında çok kötü yozlaşmasına sebebiyet verecektir. Gelecek nesiller açısından konuşuyorum. Neden? Çünkü şu şekilde, aklın kendisine gerçekliğe ulaşma yetkisi tanıyorsunuz. Bu gerçekliğin içinde başka gerçeklik de var, o da Tanrı. Böyle olmaz. Bu orta çağın zaten baş yanlışıdır. Sizi tümeller tartışmasına yönlendirmiştim. Buraya bakınız lütfen. Bir kere baş argüman hepsinde şudur: Tanrı akla uygundur. Bu argüman nereden çıkıyor? Bu aslında Celal Şengör'ün de söylediği argüman, üstü kapalı şekilde, farkında olmadan. Bir Teke Tek programında mıydı? Teke Tek Bilim'deydi sanırım. Şöyle söylüyor. Din böyle söylüyormuş. Yahu dinin doğru olduğunu nereden biliyorsun diyor. Evet. Evet, yani bu doğru bir argümandır. Çünkü şu: doğru ve yanlış, bunlar aklın hükümleridir. Ve gerçeklikle alakaları yoktur. Doğrular ve yanlışlar önermelerle alakalıdır. Önermeler de fenomenlere ilişkin tasarılardır. Tamam mı? Zihnin tasarılarıdır. Bu tasarılar nasıl oluşturulur? Tabii ki de deneyden oluşturulur. İlkeleri nerededir? Akıldadır. Bunda şimdilik daha fazla konuşmaya gerek yok. Eğer daha detaylı bir şeyler yapmak istiyorsanız, gidin Platon okuyun, Kant okuyun ve hoca yardımıyla bir şeyler yapın. Bakın yani zihnimiz nasıl çalışıyor. Bir üstüne düşünün. Ne yapıyorum ben burada şu an diye bakın. Bu videoları izlerken, ya da bu arkadaşlar ne yapıyorlar burada? Ya da ben burada konuşurken ne yapıyorum? Ya da uf, tamam, bunu burada kesiyorum. Çok uzayacak yoksa. Bu kanalların, yani Sözel Köşkü, Kafile falan diye bahsettiğim kanalların gelecek nesle yaptığı en büyük zarar ateizm derneğinde bunun içine koyayım. Çünkü ya şöyle tartışma olmaz. Bilim böyle söylüyor. Bak Kur'an da böyle söylüyor. Al gördün mü çok güzel. Hadi ama yani yapmayın. Sonra bir argüman gördüm az önce. Osman Bulut ve Ateist TV, Ateist Derneği TV'nin videosunu izliyordum az önce. Orada neydi? Ahmet Bağlayamaz mıydı sunucu? O tarihçi arkadaş güya. Hiçbir şekilde tarih metodu bilmiyorsun. Eğer bu podcast'i dinlersen ben sana tarih metodunu öğretirim. Öyle tarihçi olunmaz çünkü öyle konuşulmaz. Ayıp yani. Diğer tarihçi arkadaşlara ayıp etmişsin. Bir kere ateistlere ayıp etmişsin. Öyle bir şey olamaz çünkü. Biraz daha işinize özenmenizi beklerdim. Mesele şuydu. Osman Bulut diyor ki genel olarak bu kesimin, Risale kesiminin argümanlarının ne diyelim, merkezinde yer alan tasarı adıyla burada söyleyebileceğim, değinebileceğim, imletebileceğim şekliyle şunu söylüyor. Vücudumuzun derecesi 36,5 ve bu çok iyi bir şey. O hala Tanrı var. Tabii karikatürize ediyorum ama ve şöyle bir argüman geliyor Ahmet'ten. Köpeklerin vücut sıcaklığı 37,5 falan, hani başka bir sayı diyor ve o zaman onları başka tanrı yaratmış herhalde diyor. Bu olmaz, tamam mı? Bu ayıp bir şey. Başka bir şey söylemiyorum bununla ilgili. Bu çok ciddiye alınabilecek bir şey değil. Bu sizi izleyen insanlara hakaret. Sizi beğenen genç insanlara ayıp bir şey yapıyorsunuz. Onları nasıl diyelim? Onlara yanlış örnek oluyorsunuz. Böyle yapmayın. Bu bölümü yapmamın aslında tek iki sebebinden biri buydu. Bir tanesi Diamond Tema, Dilozof ve Efe Aydal gibi gerçek üreticilere teşekkür etmekti. Diğeri de bu işte, sizi gömmek yani. Bu yaptığınız sizin iş değil. Doğru düzgün iş yapın. Bir kere sen tarihçi olduğunu söylüyorsun. Öyle Muhammed peygambere Muhammed filan deyip onun kitabı deyip yok şu şöyle olmuştur böyle olmuştur filan. Bir kere Hazreti Muhammed diyeceksin. Çünkü saygı duyup duymamanın okuduğun bölümle alakası yok, tamam mı? Bu başka bir meseledir. Bu insanlıkla alakalı bir şeydir. Bundan sonra insanlıkla ilgili, tarihle ilgili fenomenlere bu şekilde bakılmaz. Tamam mı? Onu da ben sana öğretmemem gerekiyor normalde ama yapacak bir şey yok herhalde. İş başa düşmüş oluyor. Bir kere tarih zaten lisans bölümü olarak falan okunmaz. Tarih çok öyle tek adını verebileceğin bir alan bile değildir. Önce gidersin insanlığın tarih boyunca yaptıkları ve insanlık adını verdiğimiz, tarih dediğimiz şeyin ne üzerinden okunacağını karar verebileceğimiz derecede büyük olaylar vardır. Bu olayların detayını bilmek gerekir. İnsanları nasıl etkiliyor? Bu büyük bir iş. Bununla antropologlar uğraşır, felsefeciler uğraşır, dilbilimciler uğraşır. Bunlar tarihçidir, tamam mı? Bunları okursun. Ondan sonra mukayeseli tarihe girersin. Eğer bununla iş yapacaksan, bunda başka bir şeyler yapmayı düşünüyorsan, bu böyle olur. Öyle ben tarihçiyim. O zaman Muhammed bu kitabı yazmadı. İşte Platon kendi hükümdarlığını ilan etmek için böyle şeyler söyledi. Onu meşrulaştırmak için. Yok şu şuymuş, bu buymuş. İşte her şeyi materyalizm üzerinden okuyayım ben. Her şeyi komünizmin üzerinden okuyayım. Böyle bir şey yapamazsın. Bu tamamen duygusal ve çok sığ bir tepkidir. Bu eleştirdiğin kesiminkinden farksız bir prensiptir. Bunun kaynağı da şudur. Bu psikolojik tepkinin refleksiyonun kaynağı şudur. Günümüzde kapitalizmin kötü etkilerine çok şahit oluyoruz. İnsanın doğasından uzaklaştırıyor, öyle görünüyor ve insanlığın güzel olan taraflarına darbe vuran şeyleri ne şekilde görüyorsak biz günümüzde ona karşı tutum alıyoruz, iyi niyetli bir şekilde. Bütün ateistlerin aslında şöyle söyleyeyim. hani duygusal olarak sığ bir şekilde tepki veren insanların yaptığı hareket budur, tamam mı? Bu duygusal bir şeydir. Bunu kesinlikle bilimsel bir camiada, bilimsel olduğu iddia edilen bir camiada yapamazsınız. Bu hiç yakışık alan bir şey değildir. Bunu söylemek için ben bu bölümü çektim. Dolayısıyla mesela hermenötik açısından Kur'an-ı Kerim'in yazılması ne demek? İki cilt arasında koyulan sayfalar, üzerlerinde ayetler var, öyle mi? Bu mu yani? Yok Kur'an değiştirildi, yok şu bu, yok böyle oldu. Muhammed peygamber rüya gördü. Bu mu yani senin anladığın bu işten? Sen kitap derken iki cilt arasındaki şeyi mi anlıyorsun? Böyle ciltlenmiş sayfaları mı anlıyorsun? Hani bu iş nasıl yürüyordu tarih sürecinde? Bunların bilimi var değil mi? Hani diller ne konuşur, ne anlar? Biz şu an Türkçe konuşup Türkçe düşünüyoruz. Tarihi de, insani fenomenleri de dolayısıyla Türkçe diliyle anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bunlar çok sığ anlayışlardır. Bunu yapmayın, tamam mı? Böyle olmaz. Bu gelecek nesle çok zarar verecektir ama ciddiye almazsanız, ciddiye alırsanız da çok güzel olur. Ciddiye alırsanız da şunu yaparsınız. Biraz daha yavaş olursunuz bu konularla ilgili konuşurken. İki insan ayrımı yapmıştım ya, hani bir tanesi baya tamam bu budur lan filan deyip kestirip atıyordu. Çünkü düşünmek çaba ister. Derinleşmek çaba ister ve bitmez bu süreç. Sürekli güzel olur ama. Öteki insan da düşünüyordu işte, tasarım yapıyordu sürekli. Gerçeklikte kıyaslıyordu ve olmayan kısımlar vardır. Ne olmaz mesela? Katı cisimler yere düşer kardeşim, bunda bir şey yok. Eğer Mustafa şu yere düşmüyor ve bu katı bir cisim. Tamam, yere düşmemesinin sebebi var. Gördün mü? Sebep arıyorum. Doğada sebeplere ilişkin bir hareket prensibi benimsemek güzel bir şeydir. Öyle güzel bir şeye benziyor bu. Bu nerede işimize yarar? Tabii ki deneysel tıp en bilindik şekilde en işe yarar şeyini söylemek gerekirse. Çünkü ağrılarımız azalıyor. Bu güzel bir şeydir, değil mi? Tamam. Bu güzel bir şey. Ama bir fenomenin hakikate, zihinsel bir tasarının, bir kavramın gerçekliğe izafe edilmesi, gerçekliğin o kavrama indirgenmesi çok çok büyük felaketler getirir. Bu orta çağda din açısından oldu. Ve zihnin kavramları açısından oldu. Ve bunun karşı kutbunun gelişmesine yol açtı. Tarih boyunca nedir bu? Deneycilik. Orta çağda deney yok çünkü. Ondan sonra deneyler yapılmaya başlandı diyelim. Bu çok kaba çok ve çok yakışıksız geçiyorum bu devirleri. İnsanın en önemli devirleridir bana sorarsanız bu. Hume, Kant, ondan önce Locke, Leibniz, Descartes, onların devirleri epey önemli devirlerdir. Yöntem arayışı devirleridir. Şimdi ise biraz insanın zihninin kendi içini ve yapısını, kavramların doğasını unutuyoruz. Deneye çok fazla gittik çünkü. Bakın bu da bir ortaçağ yanlışı. Aslında iki insan ayrımını tüm tarihe yapmakta bir sakınca yok şu anlık. Bu podcast özelinde, tamam mı? Sadece bu podcast özelinde. Bu bir, iman edenler. İki, aklını kullananlar. Deyince nasıl oldu? Şöyle yapalım bunu. Bir, imsel düşünenler. Çünkü imge durur orada. O vardır ve o durur. Ussal düşünmede bütün tekiller, İdea'nın bilgisine göre tasarımlanır ve tasarı olduğunun bilincindedir özne bunun. Diyeyim ve bunu burada kapatayım. Bu çok şey olacak. Bu çok fazla uzayacak. Onu burada yapamam. Bu 40 dakikalık bölümden sonra herhalde bir 5 dakika falan daha konuşurum şeyle ilgili. Bir şey daha vardı. Bilimin kendisi de bir din olabilir. İşte bunu söyleyeyim. Bilimin kendisi, yani bilim şu demek olsun bu podcast özelinde. Dışarıda nedenselliğe bağlı bir şeyler oluyor ve biz bunun nedenselliğini keşfedebiliyoruz, tamam mı? Bu keşfettiğimiz şey, gerçeklediğimiz an onu din yapmış oluruz. Bu doğrudur. Mesela nedir? Yer çekimi kuvveti. Bunu tamam, bu böyledir dersen bilimde gelişemezsin daha fazla. Sonra Einstein gelebilir, başka bir şey olur. Ama bu böyle değil. Bunun tasarı olduğunun bilincinde olursan eğer, sen Kant gibi şeyler yazmazsın deyip çok büyük bir polemik ortaya atayım. Bu polemik değil felsefe tarihi bilenler için, ama bilmeyenler için. Sonuçta Kant önemli bir insandır. Ki bu benim söylediğim onun öneminden bir şey azaltmaz. Ama onun söylediklerine ince bir gönderme, çok ince olmayan aslında bir gönderme yapıyorum. Ve aynı hatalara bu iki insan tipinin imsel düşüneni düşer. Onu yapmayın. Osman Bulut'un o eleştirisi çok haklıdır bu açıdan. Mesela ne diyelim? Biz nasıl görüyoruz? İşte şu rengin, benim önümde yeşil kalem var şu an. Bunun frekansını verebilecek muhtemelen arkadaşlar var. Işık dalgaları diyoruz ya biz güya ona. O söylediğinse yeşil açıklamıyor ama. Tamam mı? Hani öyle muamele yaparsanız evreni anlayamazsınız. Ve bu çok büyük felaketler getirir. Sonra sağlığı anladık, sağlık budur deyip çok büyük felaketlere yol açarsınız. Bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Özellikle tıp okuyanların varsa eğer tabii ki. Bir de bilimin önünü kapatır. Daha kötüne söyleyeyim yani. İnsan aklının bilimin önünü kapatır. Bu yakışıksız bir şeydir. Böyle toplumlar ilerlemez. Ussal düşünüş şöyle bir şeydir. Ya bu bana böyle geliyor. Siz ne diyorsunuz? Bana da böyle geliyor. Bu da böyle görünüyor filan. Hani bu iyi bir şeydir. Her zaman demokrasiye, cumhuriyete çıkar. Ama ideal olarak. Onu hemen belirteyim ve Platon'un devletine sizi yönlendireyim ve onu da yavaş yavaş okumanızı tavsiye edeyim. Hemen orada gördüğünüz şeyleri atlamayın, tamam mı öyle? Öyle yapmayın sakın. Sonra ne söyleyelim? Bu naturalizm tartışması vardı. Ne diyorsun naturalizm filan sen derken, yani neymiş orada olan? Ya Mustafa, az önce senin dediğinin yapılmaması gerektiğini söylüyorum. He, ben de onu söylüyorum. De kardeşim, yani bazı şeyleri konuşmak için bu konuştuğumuz şeylerin birer tasarı olduğunun bilincinde olarak, ama aynı zamanda 50 saati tekrar bilimsel teorileri, bilime bakış teorilerini, bilim felsefesinin kuramlarını konuşmayalım, ortaya koymayalım diye başvurduğumuz bir takım ne diyelim, anahtar kavramlar var, ipucu kavramlar var, köprü kavramlar var. Tamam mı? Onlar var. Naturalizmde, bilimin içinde bu şekilde prensip olarak biz bunu belirliyoruz dediğimizde kastettiğimiz bir anlam. Bunun bir prensip ve hakikate ilişkin bir ilişkin olmayan bir tasarı olduğunu bilincinde olarak kabul etmekte hiçbir mahsur yok. Ama buna iman edersen bu bir iman olur. Adı üzerinde bir imsel düşünüş olur, olmaz. Onu ben söyledim. O yüzden birbirinize yönelttiğiniz itirazların muhatabı konumuna kendi kendinizi düşürecek hareketler yapmayın. Aslında bunu söylüyorum. Bunu yapmamak da her zaman ne yazık ki ussal düşünmeyi gerektirir. Ve bunun prensipleri vardır. Onları bakmak gerekiyor. Onlarla ilgili konuşacağım zaten. Aslında çok konuşmaya da gerek yok. Descartes'in yöntem üzerine konuşmasını okuyabilirsiniz. Bu bölüm bu kadarcıkla kalıversin. Sonra din, bilim, işte ateizm, deizm yok bilmem nedir, şudur budur ve onlarla ilgili de başka şeyler anlatacağım. Başka bir bölüm yapacağım. Bunlar ne? Bunlara nasıl bakmak gerekiyor? Çünkü çağımızın problemleri, felsefi problemleri bunlar gibi görünüyor.